Ayrım 7. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 74. Kutsal Perşembe sabahının tan yeri ağırdı. Hazreti İsa başına dikenli bir taç geçirilmiş, kırbaçlanıp hakarete uğrayarak Anna ile Kayafa İsa'yı ölüme mahkum eden, havarilerinin peşini bırakmayan büyük Yahudi din adamı, çevirmenin notu. Arasında gidip geliyordu. Demirciler İsa'yı mıhlayacak çivileri hazırlamaktaydılar. Melekler gökyüzünün kıyısından sarkmış, doğrunun acılarını seyre hazırlanıyorlardı. Meryem'i selamlamak için yeryüzüne inen Cebrail, şimdi kanatlarını katlıyor, gözlerine yaşlar doluyordu. Bu kutsal perşembe günü havada en ufak bir esintiye rastlanmıyordu. Hareketsiz hava Cebrail gibi yaslıydı. Peder Yanaros kilisenin kapısındaki taş sıraya çökmüştü. Bütün gece gözünü kırpmamıştı. Yüreği karanlık ve şaşkındı. Pislik dolu, çamurlu gibi gelen yüreğinden utanç duyuyordu Peder Yanaros. İsa ikonasının günlük raporunu beklediği yere yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Castello'nun eski papazlarının çürüdükleri mezarlar arasında birkaç cılız papatya bitiyordu ve Peder Yanaros, burun delikleri açılıp kapanarak öteki dünyaya göçenlerin bu basit kokusunu içine çekiyordu. Boş duran mezarına bir göz attı. Güneşin ışığında mezar taşına kazıdığı kırmızı harfleri seçebiliyordu. ''Ölüm, senden korkmuyorum. Yine de bu yazıyı seçmekten ne gurur duydu ne de içi rahatladı. Yüreği tanrısal bir huzur kaynağı değil, kanla kaplı bir lokma et parçası olmuştu. Acı çeken ve haykıran bir lokma et parçası. ''Ulu Tanrım'' diye mırıldandı. ''Haykıran yüreğimi bağışla. Ne istediğini bilmiyor, küstah. Ama nereden bilebilir? Zavallı, kargaşalığın içinde ilerliyor. Aklı başından gitti.'' Aynı anda bir kelebek güneşin önünden geçti ve papatyalardan birine kondu. Ölüden arta kalanı oda içine çekti. Sonra geldi, Peder Yanaros'un bıyıkları çevresinde dolanmaya koyuldu. Peder Yanaros kelebeği ürkütmekten çekindiği için soluğunu tuttu. Herhalde yeni doğmuştu. Kanatlarının uçları henüz buruşuk olduğundan güneşte ilk kez dolandığı anlaşılıyordu. Kanatları beyaz, sarı beneklerle kaplıydı. Peder Yanaros'un göğsüne tatlı bir yumuşaklık yayıldı. Acıları birden duruldu. Bu kaba din adamı insanoğlundan daha çok severdi kelebekleri. Onlardan cesaret alırdı. Günün birinde adamın biri kelebek sevgisinin nedenini sormuş. Peder Yanaros da buluvermişti bu nedeni. ''Çünkü kurttu onlar.'' yanıtını vermişti. Toprağa girdiler ve ilkbaharda kelebek olarak çıktılar. Nedir bu ilkbahar? Kıyamet günü. Peder Yanaros kıpırdadı, ürken kelebek uçtu. Bu iki küçük kanat tarafından da terk edilip, güneşin altında, sırasında tek başına kaldığına pişmanlık duyduğunu hisseden yaşlı adam çok şaşırdı. Bu kısacık oyalanma bütün gece yüreğini ezen karabasanı söküp atmıştı. Haçı süslemek üzere kiliseye girmeye karar verdi. Haçı ve kiliseyi süslemek için Prastova'dan kendisine yabani çiçek getirmişlerdi. Kapıyı açtı, içeri bir göz attı. Işık tam İsa ikonasının üstüne düşüyordu. Görkemli gövdeyi, sapsarı sakalı, yer küreyi tutan incecik parmaklı elleri seçebiliyordu. Onun karşısına böyle çıkmaktan utanç duyup hemen kapıyı kapadı, yeniden sıraya çöktü. Yoldan birinin geldiği duyuluyordu. Yeni bir oyalanma fırsatı çıktığına sevinen Peder Yanaros iyice görebilmek için öne eğildi. Şişko bıyıklı, partal giysili, çıplak ayaklı bir kadın çalı çırpı demetleri taşıyarak önünden geçti. Küçük kızlarınki gibi kalın bir kırmızı kurdele kırlaşmış perçemlerini tutuyordu. İki yumurcak taş atıp bağırarak arka sıra geliyorlardı. ''Bu akşam için bir adam arıyorum, bir adam arıyorum bu akşam için.'' Zavallı ihtiyar, çalı çırpı demetinin altında iki büklüm yere bakıyor ve karşılık vermiyordu. Peder Yanaros yüreği üzüntüyle kabararak başını salladı. ''Zavallı Polikseyni'' diye mırıldandı. Bakireliği aklını başından aldı. Bütün köyün maskarası oldu. Şimdi de yeni evliler gibi başına kırmızı kurdele takıyor, bahtsız. Vakit çoktan öğleyi geçmişti. Köylüler uykuya yatmışlardı. Akşam ayininden önce güçlenmeye çalışıyorlardı. Ne bir insan sesi duyuluyordu, ne bir köpek, ne de bir kuş sesi. Yalnız zaman zaman arı kovanının uğultusunu andıran tek düze ve tatlı bir ses evlerin birinden yükseliyordu. Bunlar kutsal salı günü ölenlerin karıları, anaları, kız kardeşleriydi. Yakınmaktan yorgun düşmüş, hafiften gözyaşı döküyorlardı. Derken yeni bir karabasan peder Yanoros'u boğmaya başladı. Keşişin sözleri önceki gün duyduğu biçimde kafasında çınlıyordu. Düşündükçe de o papaz cübbesinin göğsünde asılı duran o demir haçın bir adama ait olamayacağı inancı büyüyordu içinde. O iniltiler, o yara, daha sonra gecenin karanlığında sessizce kayboluş ancak kötülük eğilimine ait olabilirdi. İsa'ya karşı çıkandan başkası böylesine yanıltmaya yönelen bir söylev verebilir miydi? Peder Yanaros'un gizlice bütün varlığıyla yürekten en çok dilediği şey bu iğrenç, bu haksızlık dünyasının toz olmasıydı ama bu işin İsa'nın eliyle yapılmasını istiyordu. Keşişin sözlerini kafasında evirip çeviriyordu. Bir ara gerçeğe uygun geliyor, sonra içinde bir şey bu sözlere karşı direniyordu. Hayır, hayır diyordu kendi kendine. Partizanların konuştuğu bu yeni dil Tanrı'dan gelemez. Başlarında gerçekten avutucu bulunsaydı maddi değerden bu kadar söz etmezlerdi. Ne yemeli, kârı nasıl bölüştürmeli, düşmanları nasıl öldürmeli? Hiç öteki dünyadan söz ettikleri duyulmuş mu? Gözleri hep yeryüzüne dikili. Her şeyden önce işkembeyi şişirmek. Yeryüzünün bütün işkembelerini şişirmek, gerisi sonra düşünülür. Yürek değil, sonsuz yaşam değil onları ilgilendiren, işkembe, amma da tuhaf bir Ruhul Kudüs. Peder Yanaros içini çekti, kilise avlusunda, mezarlar arasında yalnız kaldığında sık sık kafasını düşüne düşüne yıpratırdı. Bu küçücük köyün içinden Tanrı'nın kendisine bağışladığı kaba beyinle yaşamın, ölümün ve yeryüzünün gizemine bir çözüm yolu bulmak için çırpınıp duruyordu. Her şeyi sorguya çekiyor, bir yanıt bekliyordu. Ama bugün genç keşişin sözleri kafasını kurcalamaktaydı. Taş sıranın üstünde boğuk iniltiler koyuveriyor, alnından terler akıyordu. ''Gerçek bu mu? Gerçek bu mu?'' diye mırıldanıyordu. ''Öyleyse kalk Peder Yanaros, ileri, kuşan fişekliklerini, tırman dağa, git bul avutucuyu, onunla omuz omuza savaş.'' Hemen ardından gitmesini önlemek için öbür ses içinde çınlayıveriyordu. Hayır hayır diye haykırıyordu. Hemen heyecanlanma Peder Yanaros. İşkembe dolduğunda daha çoğunu isteyecek. Ruh sindirim keyfinden kopabilecek mi? Yeryüzü nimetleri insanı öteki dünyaya götürmez. Mutluluk şeytanın tuzağıdır. Yeryüzü cenneti ancak şeytanın tuzağı olabilir. Sana kaç kez söylemeli Peder Yanaros? Şeytan mutluların, hoşnutların, tokların efendisidir. İsa ise mutsuzların, kuşkuluların, açların, ayağını denk al Peder Yanaros. Kötü eğilimin kurduğu tuzağı savuşturmanın sevinciyle başını çevirirken, yıllar önce köyünün yakınındaki deniz kıyısında yaşlı bir balıkçıyla arasında geçen konuşmayı, belki bu da bir kötülük eğilimiydi, hatırladı. Aylardan Ağustos'tu, tıpkı bugünkü gibi Tanrı'nın elinden çıkmışa benzeyen eşsiz bir sabah. Deniz hafiften esen rüzgarla nefis kokular saçıyordu. Sarı benekli iki beyaz kelebek çakılların üstünde oynaşarak birbirlerini kovalıyorlardı. Peder Yanaros yalın ayak gömleğinin göğsü açık, yüksek sesle çok sevdiği ''Zafer senindir, savaşların sahibi Meryem Ana'' şarkısını söyleyerek kumlarda geziniyordu. Orduların başkomutanı koruyucu Meryem, düşmanlarının elinden kurtarmak üzere imparatorluğun yardımına koştuğunda bu şarkı bütün Bizans kiliselerini çınlatırdı. Peder Yanaros bu şarkıyı söyleyerek birbirlerini çok sevdikleri için yapışık kardeşler diye adlandırılan iki kardeşin oturduğu kulübeye vardı. Kardeşlerden biri balıkçıydı, öbürü çömlekçi. Kili yoğuruyor, bir tornanın yardımıyla ona dilediği biçimi veriyordu. Yorgun düşen Peder Yanaros onlarla biraz gevezelik etmek için oturdu. Büyüğü kili yoğurmaya başlamıştı bile, öbürü de balığa çıkmadan önce ağlarını onarıyordu. Denizden, savaştan, yoksul kişilerden, incirlerin bu yıl nasıl olacağından söz ettiler. Birden balıkçı Yanaros'a döndü. ''Muhterem peder'' dedi, ''sana bir şey sormak istiyorum, özür dilerim ama Hazreti İsa ilk müridine acaba nasıl rastladı?'' Peder Yanaros İncil'de yazılı olanı adama söyledi. Ama ihtiyar balıkçı gülümseyerek başını salladı. ''Bunu yalnız ben bilirim'' dedi Peder Yanaros'a doğru eğilerek. ''Hazreti İsa sayısız mucize gösterdi. Büyük sözler söyledi ama bunları bilen yok. Kitaplarda yazılanlara inanma. İlk müridini nasıl bulduğunu sana ben anlatayım muhterem peder. Neydi onun adı?'' ''Andrea. Evet, Andrea. Büyük bir fırtınayı gözünün önüne getir. Şiddetli bir rüzgar, dağ gibi dalgalar, balıkçılar boşuna uğraşıyorlardı, elleri boş ve umutsuz geri dönmek zorunda kaldılar. Birden kayalardan birinin ardında ne görsünler? Bir ateş, Ateşin önünde kah büyüyüp kah küçülerek raks eden bir gölge. Karnı iyice acıkan balıkçılardan biri, "Bu herif bir şey kızartıyor sanki," dedi. "Gidip bir bakalım." Hemen deniz kıyısındaki ateşe koştu. "Deniz değildi o," diye düzeltti Peder Yanaros. Güldü. "Taberiye Gölü." "Ne önemi var?" diye karşılık verdi ihtiyar balıkçı öfkeyle. "Siz okumuş kişiler hep ayrıntılar arasında boğulursunuz." Her neyse, ateşe doğru koştu ama sönmek üzere bulunan korlarla balık kalıntılarından başka bir şey bulamadı. Adam kaybolmuştu. O yana bu yana seslenip durdu, bir yanıt alamadı. Ertesi gün fırtına daha da zorluydu. Balıkçılar büyük bir umutsuzluk içinde ağları boş döndüler yine. Yeniden ateşi ve bir şey kızartırcasına ateşin üzerine eğilen gölgeyi fark ettiler. Önceki günkü balıkçı bir kez daha koşarak oraya vardı. Bir saza geçirdiği balıkları ateşte kızartan adama rastladı. Gençti, 30 yaşlarındaydı, teni balıkçılar kadar yanmıştı. "Hey dostum, ne yapıyorsun orada?" diye sordu balıkçı. "Görmüyor musun, balık kızartıyorum." "Balığı nereden buldun?" "Bugün öğleden sonra avladım." "Böyle bir denizde nasıl balık avlarsın?" "Biz 2 gündür ağzımıza tek lokma koymadık." "Balık tutmayı bilmiyorsunuz da ondan. Ben sana öğreteyim." Anladığın gibi balıkçı Andrea'ydı. Bu tuhaf adamın ayaklarına kapandı ve "Efendim, bir daha senden ayrılmayacağım," dedi. Akşam Andrea kardeşine kötü havalarda bile balık tutabilen bir adamla tanıştığını anlattı. Kardeşi aynı şeyi başkalarına iletti ve böylece Hazreti İsa, evet oydu, ilk müritlerini buldu. Aç kalmamak için nasıl balık tutmaları gerektiğini onlara öğretmekle işe başladı. Yavaş yavaş balığa her çıkışlarında onlara fark ettirmeden her birine havarileri yaptı. Peder Yanaros ağzı bir karış açılmış onu dinliyordu. Balıkçı konuştukça güzel minyatürlerden ötürü kilisede muhafaza ettikleri koca İncil kabını hatırlıyordu. Bu minyatürlerden biri Hamsin yortusunu gösteriyordu. Ruhül Kudüs tepeden aşağı aç bir martı gibi havarilerin üstüne iniyordu sanki. 12 kırmızı oltayla onları karınlarından yakalamış bırakmıyordu. Havariler kurtulmak için debeleniyorlardı ama olta iğnesi karınlarına öylesine gömülmüştü ki bir türlü kurtulamıyorlardı. Ne büyük ustalık diye düşünüyordu Peder Yanaros. Tanrı sözü önce mideyi bulur ve orada kökleşir, sonra yavaşça yükselir, yüreği ve kafayı ele geçirir. Yaşlı balıkçı mucizeyi anlattığı için mutlu Peder Yanaros'un yüzüne baktı. "Sen ne düşünürsen düşün muhterem peder," dedi. "Tanrı böyle çalışıyor işte. Siz okumuş kişiler, Tanrı'nın bir düşünce, az rastlanan bir şey, ne bileyim ben, bulut üstüne oturmuş bir ihtiyar olduğunu söylersiniz. Tanrı'nın bulut üstünde resimleri bile yapılmıştır. Hiç de değil. Bir torna düşün, nah, kardeşiminki gibi. Bizler çamuruz. Torna hiç durmadan dönüyor, üstümüzden geçiyor, üflüyor ve bizi dilediği biçime sokuyor. Testiler, toprak kaplar, çiçek saksıları, tencereler, kandiller yapıyor. İçinde su, bal ya da şarap olanlar var. Mutfak işlerinde kullanılan ya da aydınlatmaya yarayanları var. İnsanlar Tanrı'nın elinden böyle çıkıyorlar işte. Kırılsak bile onun için ne önemi var? Dönüyor, dönüyor, yeni kaplar yapıyor, bir kez bile arkasına dönüp bakmıyor. Baksa neye yarar? Peki ama neden, dedi balıkçıyı şaşırtmak isteyen papaz. Neden beni yaptı? Yaptığına göre neden kırıyor? Kabul etmiyorum. Kabul etmezsen etme, dedi ihtiyar balıkçı kuru ve alaycı bir gülüşle, sonra da ekledi. Bizim düşüncemizi soran mı var? Peder Yanaros gözlerini kapatmıştı. Işıklar içinde kalan o uzak kıyıyı görüyor, ihtiyar balıkçının sözleri bir bir aklına geliyordu. Bu bilgisiz ihtiyar belki de haklıydı. Tanrı önce insanoğlunun işkembesine yöneliyor, oraya çakılıyor, oradan yavaş yavaş yüreğine, beynine, ruhuna sızıyordu. Yeryüzünde eriyip giden partizanlar da belki haklıydılar. Önce yemek, karın doyurmak, toprağa uzanan kökleri beslemek, ağaç daha sonra çiçek açacak. Gübre neye yarıyor? Bal ve koku olmaya, meyvede taptaze bir et olmaya. Öyleyse gübreye ve insanoğlunun işkembesine şükürler olsun. Peder Yanaros, Hristiyanlarla komünistler arasında debelenirken Kiryakos çıka geldi. Dikenli tellerin ardında yine bir ölen vardı. Ölmeden papazın son duasını okumasını istiyordu. Peder Yanaros yerinden kalktı, silkindi, dizleri, beli, bütün eklem yerleri acıyordu. Yaşlanıyorum diye düşündü. Yaşlanıyorum ama kararımı bir türlü veremedim. Sonra tellala döndü. Bütün bunlar ne zaman bitecek Kiryakos? Ne zaman? Şaşkına dönen tellal, anlamıyorum muhterem peder, dedi. Ne zaman İsa çarmıha gerilmekten kurtulacak? Kiryakos omuz silkti. Ya dirilip durmaktan ne zaman kurtulacak? Peder Janaros karşılık vermedi. Kutsal eşyanın saklandığı yere girdi, gümüş vazoyu aldı, kırmızı kadife parçasıyla örttü ve yola koyuldu. Castello'yu korumakla görevli komutan köyün hemen dışındaki bir çukuru dikenli tellerle çevirmiş, oğulları ya da kocaları asilere katılan 50 kadar ihtiyarlı kadını buraya attırmıştı. Üst üste yığılmış iskelet halinde ayakta yaşıyorlardı. Kadınların saçları kazınmıştı. Erkeklerin alnına kızgın demirle hain damgası basılmıştı. Peder Janaros gümüş vazoyu sıkı sıkı tutarak hızlı adımlarla köyü geçti. Bir kez daha bir ölünün son duasını okuyacaktı. Her gün, hatta bazı günler birkaç kez insanların ölümle karşılaşabilmelerini sağlamak için İsa'nın gövdesini ve kanını taşıyordu böyle. Onlar içleri rahat ölüyorlardı ama son iniltilerini, dehşet içindeki son bakışlarını izleyen Peder Janaros bir türlü rahata kavuşamıyordu. Bu ölülerin can çekişmesi bitip tükenmek bilmeksizin kendi içinde sürüp gidiyordu. Binbaşı somurtuk bir yüzle gidip gelerek dikenli tellerin önünde Peder Janaros'u bekliyordu. Ufak tefek, zayıf, güneşte kavrulmuş, sağ yanağında derin bir yara izi bulunan, kirpilerinki gibi minicik ve yuvarlak gözlerinin üstü gür kaşlarla kaplı bir adamdı. Bıyıklarını ısırıp tutsaklarından her birine uzun uzun bakarak geziniyordu. Gözleri, dudakları, bıyıkları, her şeyi ürkütücüydü. Kırbacının ucuyla topukları yenmiş uzun çizmelerini okşuyordu. Öfkeyle bıyığını ısırıp alçak sürüsü diye mırıldanıyordu. Alçak sürüsü, hainler, satılmışlar. Seyrek bıyıklı ufak tefek bir asker çaktırmadan yanındakine döndü. Ne diyordum Abraham? Düşümde gelincikler gördüm, kan habercisidir. Ne olacağız Levi, söylesene. Sarı benizli, hastalıklı, incecik dudaklı, kılları mısır püskülü rengindeki Levi alaylı alaylı sırıttı. İlahi Panos'cuğum, Tanrı'nın bugünkü haline baktıkça şeytanın tek umudumuz olduğunu anlamamak elde değil. Sana kaç kez söyledim, artık dünyayı şeytan yönetiyor, ona mum adamak gerek. Hiç durmadan tokadı yiyip öteki yanağını uzatmaktan vazgeçmeyen senin İsa'nla, binlerce yıldan beri verilen yığınla ölüye karşın bir türlü doymayan benim Yehova'ma kalırsak işin içinden çıkamayız. Bunun için Tanrı'ya sırt çevirip boynuzlarını öpüyorum şeytanın. Naziler onu Selanik'te enseleyip Dachau, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Yahudileri yaktıkları ünlü toplama kamplarından biri, çevirmenin notu, keman çalmaya yollamışlardı. Söylentiye göre Yahudilerin müzikle yakılması emredilmişti. Levi de fırının ağzında duracak, ırktaşları içeri girerken keman çalacaktı. O günden beri tek zevki akıtılan kanı seyretmek olmuştu. Panos, Tanrı'ya edilen bu küfürlere akıl erdiremiyordu. Boynuzlarıyla şeytanı görür gibi oluyor, tüyleri ürperiyordu. Yardım istemek için öbür yanındakine döndü. Yahudilerin dediklerini duydun Vasos, ne dersin? Ama zavallı Vasos, söylenenleri duymamıştı bile. Kafası iyice ötelerde, yoksul bir evde, evlendirmek zorunda olduğu 4 kız kardeşin yanındaydı. Onların çeyizini hazırlamak için didinip durmuştu da, bütün didinmesine karşılık, en büyükleri Aristea'yı bile evlendirememişti. Ne diyorsun dedi. Duymadım da. İki asker gülüştüler. Bizim tatlı kuzucuk kız kardeşlerini düşünüyor. Ya sen Stratis, bir şey söylemiyor musun dediler arkalarına dönüp. Bir kerecik olsun aç ağzını, 3 gündür sesini duymadık. Ufak tefek fare suratlı cılız Stratis, gevezelerden hoşlanmam diye mırıldandı. Cehenneme kadar yolunuz var. Arkadaşı Leonidas'ın ölümünü bir türlü hazmedemedi dedi Levi gülerek. Zavallı Stratis, onun işi bitti, artık geri dönmeyecek. Şimdi sıra bizde. Stratis'in gözlerinden bir damla yaş aktı. Karşılık vermeden başını çevirdi. Çavuş öfkeyle yanlarına sokuldu. Nedir lanıp duruyorsunuz öyle, itoğlu italayı? Papaz son duayı okumak üzere geliyor, susun bakalım. Ben Yahudiyim dedi Levi ellerini ovuşturarak. Bu taraklarda bizim yok. Peder Janaros yolun ucunda göründü. Savaşçı bir edayla, savaş bayrağı gibi tutuyordu gümüş vazoyu havada. Başı açık, saçları dağınık, postallarını taşların üstünde tıkırdatarak yürüyordu. Gümüş vazodan gizemli ve büyük bir güç ellerine, kollarına, yaşlı gövdesine şiddetle yayılıyor, onu sendeletiyordu. Tutuklular onu uzaktan seçtiler, gözleri parıldamaya başladı. Tüm umutları bu gümüş vazoya, içindeki kutsal gövdeye ve kana bağlanmıştı. Artık kurtuluşu nereden bekleyebilirlerdi? İnsanlardan mı? O güne kadar insanlar onlara işkence etmekten, öldürmekten başka şey yapmamışlardı. Kala kala Hazreti İsa kalıyordu. Ondan da kurtuluş gelmezse lanet olsundu dünyaya geldikleri güne, bu dünyayı yaratan ellere. Papazın yaklaştığı sıra yeni doğmuş çocuğunu emziren bir ana, bebeğini kaldırıp dikenli tellerin üstünde gösterdi. Limon gibi sapsarıydı yavru. Su diye haykırdı. Tanrı aşkına biraz su. Yaşlı bir adam bir deri bir kemik kalan elini binbaşıya uzattı. Ne istiyorsun diye haykırdı subay. Özgürlük istiyorum dedi ihtiyar ölgün sesiyle. Kes sesini, oğlun hainlerle birlik oldu. Bir lokma ekmek istercesine yalvaran cılız sesiyle özgürlük diye mırıldandı yine ihtiyar. Papazın yaklaştığını görmeyen binbaşı, hepinizi kurşuna dizeceğim diye homurdandı. Başta peder Yanaros haini olmak üzere, sonra sıra veremli öğretmene gelecek. Ardından da sizlere, bu köyü tepeden tırnağa temizlemek gerek. Çavuşa döndü. Yanına iki kişi al, yarın git, öğretmeni, karısını ve çocuğunu al da bana getir. Buraya, dikenli tellere. Peder Yanaros durdu, gümüş vazo elinde sallanıyordu. Tanrım diye mırıldandı. Daha ne kadar zaman hayvanlara yem edeceksin? Yeryüzünde acının ve eşitsizliğin sonu gelmeyecek mi? Sevginin de eline silah vermeyi ne zaman kararlaştıracaksın ulu Tanrım? Onları duymuyor musun? Tutukluları, gardiyanları, binbaşıyı duymuyor musun? Acıman yok mu? Bir mucize göster. Ardından birinin soluduğunu duyan binbaşı döndü, kısa boylu ve tıknaz, alev saçan gözleriyle kendisine meydan okuyan papazı fark etti. Kaşlarını çattı, başını çevirip diz çöktü. Bu 70'lik papazdan nefret ediyor, aynı zamanda da çekiniyordu. Bakışlarında kendisini küçültmeye çalışan sessiz bir güç seziliyordu. Gümüş kabı, incilleri, atkısı, şeytan kovmaya yarayan duaları ve mezamirleriyle bu sakallı papaz görünmeyen güçleri yönetiyor, yürekli bir adam olduğu halde binbaşı ondan korkuyordu. Ayağını yere vurdu. ''Neden öyle bakıyorsun bana peder Yanaros?'' ''Utanmıyor musun? Tanrı'dan korkmuyorsun demek binbaşı.'' dedi ihtiyar, utangaç ve güç tuttuğu sesiyle. Komutan kırbacını sıktı, vurmak istercesine elini kaldırdı. Yine de peder Yanaros korkmadan yaklaştı. Sakalını binbaşının yüzüne değdirecek kadar yakına vardığında, ''İnsan mısın sen?'' dedi. ''Sana kasap diyenler çok haklı. Yalnız hangi kuzuların boğazlandığını biliyor musun acaba? Aç gözlerini de onlara bak, zavallı. Hepsi senin kardeşin.'' İtmek için papazın koluna yapışan binbaşı, ''Seni kurşuna dizdireceğim ihtiyar teke.'' diye haykırdı. ''Ayağını denk al, sıra sana da gelecek.'' ''Benim sıram çoktan geldi binbaşı. Dik duvarın dibine. Yaşamaktan utanç duyuyorum. Seni ne zaman öldüreceğime ben karar veririm. Başkası değil. Yaylan.'' ''Yaylanmıyorum. Haykıracağım.'' Askerlere döndü. Gümüş vazoyu gücünün yettiği kadar yükseğe kaldırdı. ''Bu kadar kanın döküldüğü yeter.'' diye haykırdı. ''Yeter.'' Binbaşı üstüne saldırdı. Sakalına yapışıp susturdu. ''Git de bunu oğluna, o bulgara, alçağa, kaptana söyle.'' Peder Yanaros sakalını binbaşının elinden kurtarıp askerlere doğru ilerledi. Yavrularım diye haykırdı yeniden. Size öldürün diyenlere kulak asmayın. Başınızı kaldırın. Korkmayın. Hayır deyin. Tanrı'nın boyunduruğunu kabullenen özgürdür. İnsanların boyunduruğunu kabullenense köle. Özgürlük yavrularım. Özgürlük. Binbaşı kırbacını kaldırdığı gibi papazın üstüne çullandı. Ama yiğit bir Rumeli olan çavuş Mitros, kırbacın şaklamasını önledi, ihtiyarı kenara çekti, askerler ikisinin arasına girdiler. Papaz kendini kurtarmak için debeleniyordu. ''Bırakın beni!'' diye haykırıyordu. ''Yaşamaktan utanıyorum, ölmek istiyorum. Kasap, Tanrı'ya söyleyeceğine beni de boğazlasın.'' ''Sus muhterem peder!'' dedi çavuş tatlılıkla. ''Sus, burada her şeye silah hakimdir.'' Peder Yanaros büyük acılar içinde ona baktı. ''Sen de'' dedi. ''Demek sen de bu hale geldin oğlum Mitros. Önceki gün 7 kadını birden nasıl öldürdün?'' Çavuş sesini alçalttı. ''Tanrı beni bağışlayacaktır'' dedi. ''İrademle değil, öyle yapmak gerektiğinden öldürdüğümü biliyor.'' ''Senin ödlek olduğunu biliyor'' diye sözünü kesti Peder Yanaros. ''Ruhun bir takım gerekliliklerden çok daha önemli olduğunu da biliyor.'' ''Çok yazık sana Mitros, Tanrı bağışlamayacaktır.'' Aynı anda ölmek üzere bulunan birinin hırıltısı duyuldu. Peder Yanaros ürperip haç çıkardı. ''Beni bağışla ulu Tanrım, kulunun can çekiştiğini unuttum.'' Sonra İsa'nın gövdesini ve kanını iyice havaya kaldırıp çukura indi. 7. ayrımın sonu, sayfa 84.